Ayrım 9, sayfa 90. Şeytan ayrıntıdadır. 10 yıllık evliliğinin sancılı bir şekilde bitmesinin üzerinden yalnızca 3 hafta geçmiş olan bir danışmanım fazlasıyla mutlu görünüyordu. İşi, almayı planladığı yeni BMW ve yeniden bir kadınla çıkmaya başlamak konusunda heyecanlıydı. Noel'de Kanada kayalık dağlarında kayak yapmak için rezervasyon bile yaptırmıştı. Karısının da kendisinin de hırslı kayakçılar olduğunu biliyordum. Ama genellikle Vermont ya da Colorado'ya giderlerdi. Neden Kanada'ya gittiğini sordum. Görünürde heyecanlanmadan, evlenmeden önce karısıyla Kanada'nın en yüksek yerleşim merkezi olan Kimberley'de harika bir kayak tatili yaptıklarını ve oraya mutlaka bir daha gitmeye söz verdiklerini anlattı. Bunun üzerine nerede kalacağını sordum. Şaşkın bir şekilde bana baktı ve elbette bir otelde dedi. Nasıl bir otelde diye sordum. Nedenini tam bilemeden, aslında beraber gitmek isteyeceğim birisiyle tanışabilirim diye güzel ve büyük bir oda tuttum dedi ve gülümsedi. Noel'i çok yakın olduğunu ve bir kızla tanışmak için fazla zaman olmadığını düşünerek böyle bir parayı nasıl bir kız için harcarsınız diye sordum. Sanki ilgisiz bir konudan öylesine söz ediyormuş gibi rahat bir tavırla, komik olan nedir biliyor musunuz dedi. Geçen gün Linda ile, eski karısı, telefonda konuştum ve ona belki benimle gelir diye tatil planından söz ettim. Biliyorsunuz oraya bir daha gitmek istiyordu. Bunu söyledikten sonra bilincinin akışını serbest bıraktı ve kayak yaparak geçirdikleri uzun bir günün sonunda sıcak bir küvetin içinde Linda ile birlikte olduklarını hayal etti. Bedenini bana açardı. Her zaman yaptığı gibi, şimdiye kadar başka hiç kimsenin bana yapmadığı gibi. Ona, içimde ne varsa içine boşalana kadar bütün bedenim hayvani bir aşkla titreyene kadar, sonuna kadar ve uzun uzun sahip olurdum. Bu size pornografik gelebilir ama o sırada değildi. Çünkü danışanım fantezisinin ayrıntılarıyla anlatmaya devam ettikçe çıplak arzusu derin bir özleme, mutlu ve rahat tavrı hıçkırıklara dönüştü. Oldukça tipik bir şekilde bu erkeğin geçmişle ilgili duyguları, gelecekle ilgili bir planın küçük bir ayrıntısının içine burada tatil için yapılan otel rezervasyonunu sıkıştırılmıştı. Ve yine oldukça tipik bir şekilde şeytan seksteydi. Kendi sahasında oynama avantajından yararlanamamak. Şahsen spor metaforlarından hiç hoşlanmam. Ama erkeklerle uğraşırken bunlardan tamamen kaçınmanız mümkün değildir. Bu özel teknik açıkça görüldüğü gibi yukarıdakilerden tümünün bir özetidir. Erkekler buna ihtiyaç hissetmediklerinde yardım istemelerine nasıl yardımcı olabiliriz? Sahalarında oynayarak. Örnek, bir danışanım bana karım aklımı kaçırdığımı ve sizi görmeye ihtiyacım olduğunu düşünüyor diyen ve bu nedenden fazla bir görüşme istediğini bildiren bir mesaj bırakmıştı. Görüşmede fazladan bir görüşme istemesinin tek nedeninin bu olduğu konusunda ısrar etti. Eğer bu doğruysa dedim, gerçekten aklınızı kaçırmışsınız. Ama bir profesyonel olarak bana göre aklınızın başında olduğu ortada. Olduğuna göre daha iyi bir nedeniniz olmalı. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sanırım biliyorum dedi ve tartışmaya devam etti. Bu adamı duygularıyla doğrudan ve başarılı bir şekilde yüzleştirebilmenin nedeni, öncelikle onun akıl oyununa yalnızca içine girip onun da kendimle birlikte oradan çıkarmak için olsa bile katılmış olmamdı. Ama burada duygu yokluğu, gönül eğlendirme tehlikesi vardır. Öbür taraftan çıkamayabilirsiniz. Düşmana katılma konusunda bir uyarı. Bu teknikleri uygularken duygu yokluğu alanında asla fazla derinlere inmemek gerekir. İster terapist olun, ister kız arkadaş, ister eş, ister iş ortağı, duygusal olabilme modeli sağlama becerirseniz zarar görmemelidir. Yoksa sonunda kendinizi erkeğinizle birlikte yabancılaşma ve çaresizlik içinde bulursunuz. Bir danışanım düğününden bir hafta önce en iyi arkadaşından nişanlısıyla ilişkisi olduğunu söylediği bir telefon almıştım. Arkadaşı bol bol özür dilemiş ve arkadaşlıkların herhangi bir kadından çok daha önemli olduğunu belirtmişti. Nişanlısına sırılsıklama aşık olan danışanım çıldırmıştı. Her şeyden çok nişanlısını sonsuza kadar kaybetmekten korkuyordu. Ama arkadaşının özrünü kibarca kabul etti ve dostluklarına ilişkin duygularını destekledi. Danışanım o gece rüyasında iş görüşmesi yapmak için ya da farklı erkeklerle sohbet etmek için her katında durduğu yüksek bir ofis binasına tırmandığını görmüştü. Yukarı çıktıkça daha güçlü erkeklerle karşılaşıyordu ama hepsi de şu ya da bu şekilde onu görmezden geliyor ya da ters diyordu. Ama çatı katında çok güzel ve seksi bir kadın, onun ortasında yumuşak ve duygularına hitap eden bir yatak olan büyük bir odaya götürüyordu. Sonra yatağa uzanıyor, kollarını ve bacaklarını açıyor ve ona katılmasını istiyordu. Danışanım ertesi gün bana rüyayı anlattığında rüyanın duygusal ağırlığının kadını kazanmanın verdiği rahatlama ve sevinç sona erdiği belliydi. Bu nişanlısını kaybetmesiyle ilgili bilinçli kaygısına da karşılık geliyordu. Ama bu danışanım rüya analizinin entelektüel kısmından hoşlandığını, ben de duygusal olarak olaya katılmadığım için rüyanın daha az görünür olan anlamına odaklanarak ikimizden de akıllı davranmaya çalıştım. Erkekler tarafından terstenlesi erkek arkadaşı ve daha genelde güçlü fakat mesafeli bir adam olan babası tarafından aldatılmasıyla ilgiliydi. Bu analiz teknik olarak doğru olmakla birlikte danışanım erkek arkadaşına karşı bir şey hissetmediğini, babasıyla bir bağlantı kuramadığını söyleyerek buna karşı çıktı. Söylemediği ve benim ancak sonradan fark ettiğim şey görünür olandı. O anda doğru olmasına rağmen benim analizimle ilgilenmiyordu. O anda her ne kadar yalnız başına da olsa nişanlısı tarafından terk edilmiş olma ve aldatılma duygularıyla savaşıyordu. Başka bir şeyle değil. Danışanım zihinleştirme eğilimine kapılan analizim duygu gemisini kaçırmış, bizi psikolojik bir çölde karaya oturtmuştu. İlginç ama tesadüf olmayan bir şekilde ben de danışanımın rüyasında gördüğü erkekler gibi olmuştum. Bu yüzden kendimi aptal ve kötü hissettim. Ama sonra çıkış yolunu buldum. Ya da bu sadece benim kendi zihinleştirici savunmamdı. Danışanıma hayata zihinsel yaklaşımın bendeki duygu yokluğunu nasıl harekete geçirdiğini gösterebilirdim. Böylece ofisimde yalnızca rüyasını yeniden yaratmakla kalmamış, içimdeki babasını da yeniden yaratmıştı ki bu daha fazla bir kazanımdı. Duygu yokluğunun özü nedir? Utanç gibi bunun da gerçek düşmanı olmadığını gösterebilmiş olduğumu umuyorum. Hiç değilse aşırı kullanılmadığında yararlı bir savunma olabilir. Üstelik gerçekten savaşta da değiliz. Yani terapide ya da gündelik hayatta bu savunmalarla uğraşırken stratejimiz onları yok etmek olamaz. Daha çok onları incelikle rahatlatmaya davet etmemiz gerekir. Bunu başarırsak taş duvarlar geçirgenleşir ve erkekler konuşmakla kalmaz, şair bile olurlar. Erkeğe özgü güvensizlik. Üste olmaktan yoruldum. Tehlikeli bir etki. Erkek olmanın ilk şartı şudur. Kadın olmayın. Psikiyatr ve yazar Robert Stoller'ın bu sözleri erkek cinsel kimliğinin ne olduğunu anlatır. Stoller toplumumuzda erkeklerin kadınları hep belli bir mesafede tuttuklarını, yani onlarla yakın arkadaşlıklar kurmadıklarını, onlar tarafından tuzağa düşürülmekten ya da kuşatılmaktan korktuklarını, onların duygusallıklarını eleştirdiklerini ve anatomileriyle ilgili çirkin konuşmalar yaptıklarını söyler. Ayrıca erkekler kendi kadınsı özelliklerini göstermekten de dehşete kapılırlar. Yumuşaklık, tüysüzlük, yuvarlak hatlar, yüksek ses, insanlara özen ve ilgi gösterme, şefkat ve duyguları ketlenmeden ifade etme hep erkekliğin düşmanları olarak kabul edilir. Ve elbette nihai olarak başka bir erkek tarafından cinsel olarak arzu edilme korkusu vardır. Stoller benim de katıldığım gibi bütün bunların şu kaçınılmaz gözlemde birleştiğinin sonucuna varır. Görüldüğü üzere erkekler kadınların ve kadınların kendisinin tehlikeli bir etki olduğu duygusunu taşırlar. Stoller bu olguyu ışık tutmaya çalışırken antropolog Gilbert Herde birlikte yani yine de tüm sosyal yapısı kadınların tehlikeli olduğu inancına kesin ve bilinçli bir inanç dayanan bir kabile bulmuş. Ve bunu çalışmalarında anlatmıştır. Stoller'a göre Sambia kabilesinde erkekler kadınların adet ve vajina sıvılarının kirletici olduğuna inanırlar. Kadınların cinsel ilişki yoluyla erkekleri yaşamın ve erkekliğin kaynağı olan erkek özünden yani meniden yoksun bıraktığı inancını beslerler. Kendilerini kadın tehlikesinden korumak isteyen Sambia erkekleri doğal olarak cinsler arasında kesin bir ayrılık koymuşlardır. Erkeklerin eşleri ve çocuklarıyla birlikte yaşadıkları kulübede bile kadın ve erkekler için ayrı mekanlar ve geçişler vardır. Kadınlarla her türlü ilişki, özellikle de cinsel ilişki yakından izlenip düzenlenir. Stoller ve Hertz, Sambiyalıları incelerken bu çevreden kopuk, dağlı kabilenin kendisini çevredeki vahşi düşmanlarından korumak için erkek saldırganlığını teşvik edip desteklemesi gerektiği sonucuna varmıştır. Açıktır ki kadınsı incinebilirlik ve tavırlar bir bu tür bir saldırganlığa zarar verebilir. Ama şaşırtıcı bir biçimde tam da bu nedenden dolayı kadınlık Sambia kültüründe erkek saldırganlığının gelişimine açısından çok önemli bir rol oynar. Kabilenin erkek çocukları yaşamlarının ilk 10 yılında babalarıyla hiç zaman geçirmezler. Aslında hiçbir erkek gerçek bir temasları olmaz. Bebekliklerinde annelerinin bedeninin bir uzantısı sayılırlar. O kadar ki 9 aylık olana kadar isimlerinde bile yoktur. Bunu izleyen eğitim yıllarında da anneleriyle aralarındaki yoğun ve özel yakınlığı korumaya devam ederler. Ama sonra 7-10 yaş arasında bütün bunlar ani ve acımasız bir şekilde sona erer. Çocuk ailesinin kulübesini terk edip köyün savaşkanlığının merkezi olan ve bütün erkek çocukların 18 yaşına kadar kaldıkları erkekler kulübesine taşınmak zorundadır. Bu noktadan sonra çocuğa annesiyle konuşma, ona dokunma ve hatta bakma izni bile verilmez. Bunun yerine erkekliğe geçiş başlar. Çocuk oral seks yapmaya ve kendisinden büyük delikanlılardan meni almaya zorlanır. Sambiyalar meninin erkeklerin içinde üretilmeyip dışarıdan alınması gerektiğine inandıklarından bu cinsel faaliyet emzirme gibi görülür. Sürekli ve rastgele olması teşvik edilir. Ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Çocuk ergenliğe ulaştığında kendisinden büyük çocukların saflarına katılır. Meni vermeye başlar ve artık almasına izin verilmez. Ve ilginç bir şekilde görücü usulüyle evliliğin gerçekleştiği 18 yaşından sonra bütün eşcinsel faaliyet sona erer. Bu gelişim çizgisi katı bir şekilde uygulanır ve tüm erkek çocuklar tarafından izlenir. Stroller'ın Sambiyalarda erkek gelişimi konusunda analizi erkek çocuğun sembiyoz endişesi olarak adlandırdığı noktada odaklanır. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse çocuk kendisini annesiyle bir gördüğü için erkek olarak değil kız olarak gelişeceğinden korkar. Annenin çocuğun hayatından tamamen çıkarılmasının ve haşin, saldırgan, acımasız erkek yetkisine sokulmasının nedeni budur. Annenin kaybından dolayı yaşadığı travmaya rağmen erkek çocuğun nihai arzusu erkek olmaktır. Zaten annesini kaybettiği için her halükarda kendisinden büyük diğer çocukların da yaptığı gibi babasıyla özdeşmekten başka çaresi yoktur. Giderek diğer çocuklar gibi sonunda da babası gibi saldırgan, düşman, zalim ve heteroseksüel olur. Gördüğümüz gibi kadın olma korkusu olmasa erkekliğe gerek kalmayacaktı. Buradaki psikolojik ilke basit ama güçlüdür. Bir korkunun üstesinden gelmeye çalışırken ölçüyü kaçırma ihtimali büyüktür. Demostes'in eski Yunan'ın en büyük katibi olmasının nedeninin bir konuşma kusurunun üstesinden gelmek için verdiği mücadele olduğu söylenir. Daha güncel olursak kontrol manyağı, kontrolü elden kaçırmaktan korkan, temizlik hastası, kendi kirliliğinden endişe duyan biridir. Bu dinamik elbette başarılı oyuncuların neden çoğunlukla utangaç insanlar olduğunu da açıklar. Erkek gelişimi açısından bizim kültürümüzde erkek çocuklar Sambiyaların işkence tezgahından geçmemekle birlikte yetişkinliğe yolculukları benzer bir gelişimsel manevra gerektirir. Politik olarak doğru olmayı bir yana koyarsak, kadın hareketinin getirdiği değişikliklere rağmen toplumumuzdaki erkek çocuklar hayata hala anneleriyle sembiyotik bir yakınlık içinde başlar ve sonunda babalarıyla özdeşleşirler. Arada bir yerlerde genellikle 6-7 yaşlarında kendilerini annelerinden ve bütün kızlardan uzaklaştırırlar. Sonunda yetişkin olduklarında bile bütün kadınları kendilerine belli bir mesafede tutarlar. Bu 7 yaşında bir çocuk için zor bir dönemdir. Bir yandan annesi kendisine eşsiz bir sevgi, sıcaklık ve destek sunar. O da annesini yumuşak, hatta tutkulu bir şekilde sever. Öte yandan babası, oyun arkadaşları, erkek kardeşleri, TV, kitaplar, rekabetçi sporlar, onu sürekli erkekler serttir, duygularını kontrol et ve kızlarla oynama gibi mesajlara boğar. Ve çocuk kendiliğinden erkekliğin gücü ve kuvveti olarak kavradığı şeylere hayranlık duyar ve onlara sahip olmak ister. Çocuğun annesini nazikçe kendisinden uzaklaştırırken annesinin ona verdiği kadınsılıktan kurtulmaması durumu daha da karmaşıklıktır. Aslında bu kadınsılıktan kurtulmayı istemezdi. Annesinin uzaklaşıp gitmek zorunda olması zaten yeterince kötüdür. Bir de kendisine verdiklerini neden yok etmek zorundadır? Yine de erkekliğin dışsal ve içsel baskıları talepte bulunmaya devam eder. Çözüm, sonunda çoğu erkek çocuğunun yaptığı şey annenin erken yaşlardaki etkisini bilinçaltının özel, sakin ve dile getirilmeyen dünyasına göndermektir. Bu etki orada kalıcı karakter yapısının içinde gizlenir ve içindeki çocuğun parçası haline gelir. Psikologların içselleştirme olarak adlandırdıkları bu süreç, erkek çocukların kadınca olandan kaçışlarının nafile kıldığı için çok önemlidir. Dışarıdaki kızları belli bir uzaklıkta tutabilirler ama içlerindekini tutamazlar. İçlerine bir Troya atı almışlardır ve hayatlarının kalan bölümünde onunla uğraşmak zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla erkeklerin bastırılmış kadınlıklarıyla baş etme biçimi erkek gelişiminin merkezi durumuna gelir. İfade etmek ya da bastırmak, duyguları, kadınlığı, işte sorun budur. Benim erkeğe özgü güvensizlik diye adlandırdığım şey, bu çatışmaya bunun çeşitli belirtilerini, bunların en açık olanı erkeğin kendisini her zaman yeterince erkek gibi hissetmeye ve öyle görünmeye duyduğu sürekli ihtiyaçtır. Gönderme yapar. Bunun ışığında bakıldığında erkeklerin duygu yoksunluğu kendi kadınca arzularına karşı koruyucu bir panzehirdir. Bu çatışmayı eş terapisinde olduğu kadar gündelik hayatta da erkeğin eşi, kız arkadaşı veya çocuğu ağladığında gösterdiği tepkilerde görmek mümkündür. Sorunu çözmeye çalışsalar da, gözyaşlarını görmezden gelseler de, hatta karşılarındaki insanın elini tutarak onu avutmaya çalışsalar da, davranışlarında her zaman rahatsızlık ve endişe taşıyan bir ürküntü fark edilir. Bu genellikle erkeğin gözyaşlarının kaybolup gitmesi için duyduğu isteği ortaya koyar. Bazen yalnızca erkeğin diğer kişiyi acıdan korumak isteği anlamına gelse de çoğu durumda bir kendini koruma tepkisidir. Bir erkek bir kadın ağlarken gördüğünde geçmişinin kendi potansiyel incinebilirliğinin aynadaki görüntüsüne bakar gibi olur. Kendisini tanımaktan paniğe kapılır ve önlem olarak kendini denetlemenin dengesine sarılır. Bu tepki elbette çatışmanın sadece bir yanıdır. Öbür yanı incinebilir olma arzusu yüzeyin hemen altındadır. Erkekler sık sık kadınların ağlayabilme yeteneğini kıskandıklarından söz ederler. Ve gerçekten de duygularını kadınlar gibi kendiliğinden ve dışa vurarak yaşamamaları psikoterapi gören erkek danışanlarda en sık rastlanan sorunlardan biridir. Bu çatışmanın etkileyici bir örneğini de bir danışanımla yaşadım. Onun hikayesini incelerken aşağıdaki teorik yol göstericiyi akılda tutmak yararlı olacaktır. Freudçu psikoloji erkeği asli, hatta üstün cins olarak görür. Erkekler güçlüdür, daha donanımlıdır ve dünya yönetirler. Bu görüşe göre kadınlar hep erkekler gibi olmaya çalışırlar. Penis kıskançlığı. Strawler ise kadını cinsinin asli olduğunu kabul eder, erkeklik kadınlıktan savunma amaçlı bir uzaklaşma ve dışsal erkek etkisi olmadan kendi başına gelişmez. İşin ilginç yanı Stoller ve başkaları ikinci görüşün ceninde cinsiyet gelişiminin biyolojisine benzediğini işaret etmiştir. Erkeklik hormonları etkilenmezse ceninin erkeklik organları oluşmaz ve dişi olarak gelişir.